6. ayrım, sayfa 96 başlı Demokrat Parti'nin 2. Büyük Kongresi. Delegeler çok hareketli bir kulisin içinde gerçeği bulmakta ve görmekte gecikmediler. Bizden ayrılan arkadaşlarımız bizi genel kurulu, idare kurulu olarak suçladıkça, bu suçlamayı ağırlaştırdıkça delegelerin gözündeki itibarlarını kaybettiler. Teşkilat çok kısa bir zamanda bölünmenin kimin yararına olacağını keşfetmekte gecikmedi ve sağduyu bütün kongre boyunca en büyük hacmiyle ağırlığını hissettirdi. Böylece kongrenin çetin davalarından birini daha kongre başlarken halletmiş olduk. Kongrenin fikir çalışmaları bilançosunu şöyle özetleyebilirim. Ana davalar komisyonu partinin genel politikasına yön çizecek müzakerelerin içindeydi. Kongrenin genel görüşmelerde ele aldığı konulara gelince hemen bütün delegelerin ortak endişesi 950 seçimlerinin 946 seçimlerine benzemesiydi. Kongre buna çareler araştırıyordu. İkinci ele alınan önemli nokta Halk Partisi'nin tutumu Hasan Saka kabinesinin çıkardığı seçim kanunu'nun belli olunca neden milletin sinesine dönülmediği ve böylece hürriyet misakının yürürlüğe konmadığı konusu idi. Bunlara tek bir cevap verdim. İhtilal Partisi değiliz dedim. Kanun sınırları içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ve başarıya ulaşacağız dedim. Dış politikada devletle beraberiz, aşırı akımlara karşıyız diye mukabele ettim. Türkiye'de demokrasinin tarihini yazacak olanlar herhalde bu uzun konuşmamı dikkatle incelemek ihtiyacını duyacaklardır. Başlık: Hürriyet andı veya milli tesanüt andı. İktidar partisi sözcülerinin sonradan milli husumet andı diye görüntüsünü kopardıkları hürriyet andı veya komisyonda bazılarının teklifine göre milli tesanüt andı, ana davalar komisyonunda müzakere ediliyordu. Bu komisyona yine Adnan Menderes başkanlık etti. Sık sık benimle temas ediyor, durumu özetliyor ve komisyondaki sert havayı aktararak benim fikirlerimi alıyordu. Delegeler bir heyecan fırtınası içindeydiler. Sabırları taşmıştı ve bu sefer ne pahasına olursa olsun oylarını çaldırmamak kararında görünüyorlardı. Gerçi sağduyu hakimdi. Kanun çerçevesi içinde mücadeleye devam etme konusunda müttefiktiler. Fakat bütün bunlara rağmen seçimler yine sandık oyunlarıyla ters çevrilecekse bu faziletin bir hikmeti kalmıyordu. Ana Davalar Komisyonu'nun hazırladığı rapor kongrede oy birliğiyle kabul edildi. Görüleceği gibi hürriyet andı kimseyi açmaza sokmak için çıkarılmış bir belge değildir. Hükümeti yöneticileri uyarıyor, milletin haklarını korumaya kararlı olduğunu açıklıyor. 1946 seçimlerini tekrara niyeti olanların millet husumetiyle karşı karşıya kalacaklarını kesin bir dille anlatıyor. Eğer bu haklı savunmayı alışılageldiği gibi ihtilal çıkarmak yaygarasıyla karşılamaya heves edenler varsa bunlara da cevabını veriyordu. Hürriyet andı kısaca milli iradenin önüne çıkmayın demekti. Nitekim daha sonra değineceğimiz devri sabık yaratmamak prensibi de evvelce işlenmiş siyasi suçların ve hataların etkisiyle idarecilerin nefis müdafaası içinde kalmalarını sağlamak için Demokrat Parti politikası olarak benimsenmiştir. Başlık: Kaybolan ümitler ve gizli toplantılar. Demokrat Parti 2. Büyük Kongresi'nden de parçalanmadan çıkınca muhalefeti ikiye bölme gayretleri bir sonuç vermeyince iktidar basını ve sözcüleri büyük bir öfkeye düştüler. Bir adıyla milli tesanüt andını milli husumet andı haline getirip şiddetle hücum etmeye başladılar. Hükümet bir bildiri yayınladı ve Demokrat Parti'nin kardeş kavgasına yol açtığını, şartlar devam ederse yeni kanunlarla yeni tedbirlerin getirileceğini sert bir dille açıkladı. Ben bu hükümet bildirisine ciddiyetle bağdaşmayacağını söylemekle yetindim. Bizim istediğimiz kanunların işlemesinden ibaretti. Anayasayı ve yürürlükte olan kanunları çiğnemeye hevesli olanlar varsa bunun sonucuna katlanması gerekti. Bu arada iktidar çevrelerinde gizli toplantılar yapıldığı kulağımıza geliyordu. Demokrat Parti'yi kapatmanın çareleri üzerinde konuşmalar vardı. Nihayet bir Halk Partisi müfettişi Denizli Milletvekili Abidin Ege ağzındaki baklayı çıkardı. Hükümet ve ordu partimizin direktifleriyle hareket eder. Ordu emrimizdedir. Ordu ve bütün kuvvetler bizdeyken hasımlarımız ne yapabilirler? Bizi iktidardan devirmek isteyenleri bir anda yok ederiz. Bu sözlerin ayağa yere basmayan sözler olduğu meydandaydı. Çünkü iktidar kadar biz de ordunun psikolojik durumunu biliyorduk. Ordu demokrasiden çok şeyler beklemekteydi. Üstelik demokrasiye karşı girişilecek hareketleri tasvip edecek nitelikte de değildi. Ancak benim yukarıdan beri ısrarla söylediğim gibi dikkat ettiğimiz en büyük husus milletin huzuru olduğu için huzuru bozabilecek her davranıştan titizlikle uzaklaşmamız da gerekliydi. Hemen bir demeçle karşılık verdim. İktidar çok tehlikeli bir yola sapmıştır. Resmi zevattan hükümet teşkilatımızı ve kahraman ordumuzu siyasete karıştırmalarının hesabını çok açık olarak istemek hepimizin hakkıdır. Bu demece başbakan bir cevap verdi ve yine dünya durumunu ileri sürerek memleketin nazik günler yaşadığını belirtti ve böylece işin içinden çıkmaya çalıştı. Başlık: Başvekilim Adnan Menderes. Alt başlık: Başvekil sizsiniz. Çankaya'da büyük salonun bitişiğindeki büromda bir başıma oturuyorum. Menderes'in geldiğini haber verdiler. Az sonra kapıdan ağır adımlarla girdi. Çekingen, mahcup bir hali vardı. Yer gösterdim, oturmadı. Karşımda ayakta duruyor, ellerini ovuşturuyordu. Bir şey rica etmeye gelmiş mahcup insanların çekingenliği içindeydi. Tekrar yer gösterdim. "Buyurun, oturun Adnan Bey," dedim. Yine oturmadı. O nazik gülümsemesi içinde yumuşak bir sesle, "Sizden bir ricada bulunmaya geldim beyefendi," dedi. "Beni mazur görmenizi rica ederim." "Buyurun, söyleyin öyleyse," dedim. "Sizi dinliyorum." "Arkadaşlarımızdan birini nasıl olsa hükümet kurmaya memur edeceksiniz. Mahsur görmezseniz Fuat Köprülü arkadaşımızı tavsiye edecektim." Oturmadı. Ayakta duruyor. Ellerini ovuşturarak yere bakıyordu. Benden bir karşılık beklediği belliydi. "Başvekil sizsiniz Adnan Bey," dedim. Şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Biraz da sanırım telaşlanır gibi oldu. "Bendeniz Fuat Köprülü arkadaşım için ricaya gelmiştim." Ben sözümü teyit ve tekrar ettim. "Başvekil sizsiniz Adnan Bey. Fuat Köprülü arkadaşımız da değerli bir insandır. Bilim adamıdır, tecrübelidir, dil bilir. Kendisine kabinenizde uygun bir görev verebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı'na uygun bir formasyonu vardır sanıyorum. Tabii bu sizin bileceğiniz bir iştir. Kabinede herhangi bir şekilde beraber çalışabilirsiniz." Hala oturmuyor, ayakta duruyor, yüzüme bakıp gülüyordu. Ne diyeceğini kestirememiş bir hali vardı. "Sizin başvekil olmanız yetmez," dedim. "Parti liderliğini de üzerinize alacaksınız. Muvaffakiyetler dilerim." Bu sefer büsbütün şaşırdı. Böylece Demokrat Parti'nin başarılı parlamento adamı olan Adnan Menderes, Demokrat Parti'nin başarılı başvekili olarak işe başlıyordu. Başlık: İktidarı kazanan Demokrat Parti. 15 Mayıs sabahı Demokrat Parti'nin Türkiye'de milletvekili seçimlerini büyük çoğunlukla kazandığı anlaşılmıştı. Partinin Yenişehir'deki küçük merkezi birbirlerini kutlayan sevinçli, heyecanlı insanlarla doluydu. Kalabalıktan ayak atacak yer kalmamıştı diyebilirim. İktidara geldiğimiz zaman neler yapacağımızı, hangi hizmetleri öncelikle değerlendireceğimizi biliyordum ama Cumhurbaşkanı kim olur, kabineyi kim kurar, kimler girer, bunları düşünmemiştim. Elbette bazı arkadaşlarımın devlet adamı vasıflarına dikkat etmeyi, onların siyasi mizaçlarını hatırda tutmayı ihmal etmiyordum. Fakat bu mevkilere gelecek şahıslar için verilmiş bir kararım yoktu. Bu sebeple yoğun bir çalışma içindeydim. 16 Mayıs'ta Çankaya'dan bir telefon daveti aldım. Cumhurbaşkanı İnönü benimle görüşmek istiyordu. Buluşma saatini tayin ettik ve Çankaya'ya gittim. Parlak bir Mayıs güneşinin altında Çankaya merdivenlerini çıkarken 30 yıllık çeşitli hatıralarla doluydum. İnönü beni çalışma odasında kabul etti. Çok neşeli görünmeye dikkat ediyordu. Kapıya bana doğru yürüdü. Hararetle elimi sıktı. Başarımızdan dolayı beni olgun bir devlet adamı ve vekarı içinde tebrik etti. Karşılıklı koltuklara oturduk. Başlık: Hükümeti tevdi etmeye hazırım. Nazik bir ev sahibi olarak gerekeni yaptıktan sonra seçimleri kazandınız. Partinizi memlekete hayırlı olmasını dileyerek tebrik ederim. Siz de zaten milletvekilisiniz. Hükümeti hemen size tevdi etmeye hazırım, dedi. Aceleye lüzum görmem paşam, diye karşılık verdim. Henüz yeni seçilen meclis toplanmamıştır. Buna bir haftalık zamanımız var. Bir hafta için yeni bir hükümet kurmak beyhude külfet olur sanırım. Müsaade buyurursanız hükümet vazifesine devam etsin. Meclis toplandığı zaman hükümeti ve iktidarı devralalım. Konuşmadan memnun olduğu görülüyordu. Hemen ayağa kalktı ve telefona doğru yürürken, "Madem ki görüşünüz budur, durumu hemen ilgililere bildireyim," dedi. Anlaşılan Demokrat Parti'nin seçimleri kazandığı kesin olarak belli olunca hükümet Cumhurbaşkanı'na istifa teklifinde bulunmuş. Cumhurbaşkanı da çoğunluk partisi başkanı olarak benim fikrime başvurmuştu. Şimdi de durumu başbakana bildirecekti. Nitekim telefondaki muhatabına benim kendisinin yanında olduğumu söyledi, görüşmemizi anlattı ve Demokrat Parti liderinin kanaati bu olduğuna göre yeni seçilen büyük meclis toplanana kadar hükümet vazifesine devam etsin, dedi. Başlık: Beni Cumhurbaşkanı seçtir. Heyecanlı ve telaşlı görünüyordu. Kurtuluş Savaşımız günlerinden beri yakından tanıdım bu arkadaşımı karşıladım. Hemen söze başladı. Haberler iyi değil, dedi. Ne gibi, diye sordum. Grupta Cumhurbaşkanlığına seni seçiyorlarmış. Aman Celal Bey, seni dinlerler. Git bu işi önle. Beni seçtir. Bu sefer şaşmak sırası bana geldi. Bu eski arkadaşıma ne demeliydim? Demokrasiden beklenen fazileti anlatmanın yeri değildi. Tesir altında kalmış olmamalar için de burada oturduğumu da söyleyemezdim. Bu nazik anı hangi sözlerle geçiştirdiğimi bugün gerçekten hatırlamıyorum. Bir süre sonra grup dağıldı ve arkadaşlar beni tebrike geldiler. Öğrendim ki grup beni Cumhurbaşkanı adayı seçti. seçmiş. 408 Demokrat, 69 Halk ve 1 Millet Partili milletvekili teşekkür eden Demokratik Cumhuriyet'in Büyük Millet Meclisi ilk toplantısında beni Cumhurbaşkanı seçti. Böylece 10 yıl sürecek bir devlet sorumluluğunun altına girmiş bulunuyordum. İlk düşündüğüm şey Demokrat Parti'nin ilk kabinesini kim kurmalıydı? Bütün arkadaşlarımı bir bir gözümün önünden geçirdim. Kanaatimce en ehliyetlisi Adnan Menderes'ti. Öyleyse onu başvekil seçecektim. Böylece devlet ve hükümet kadromuzu düşüne taşına hazırlamamız için bir haftalık zamanımız kalıyordu. Çankaya dönüşü genel idare kurulunu topladım ve arkadaşlarıma İnönü ile görüşmelerimizi naklettim. Partide genel kurulda basında çeşitli fikirler vardı. Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın parti dışından getirilmesini düşünüyor. İçimizde benden başka hükümet görevinde bulunmuş kimse olmadığı için kabineyi benim kurmamı istiyorlardı. Bazı arkadaşlar parti başkanlığı ile hükümet başkanlığının ayrı ayrı ellerde olmasını ileri sürüyor, partinin hükümeti etkili bir şekilde denetlemesini istiyordu. Fikirler çeşitliydi. Ben fikrimi söylemedim. Düşüncelerin gelişmesini, seçim bölgelerinden gelecek yeni milletvekilleriyle birlikte durumun gözden geçirilmesinin uygun olacağı kanaatine vardım. Adnan Menderes Fuat Köprülü'nün başbakanlığını destekliyor, kendisi de başbakan yardımcılığına hazırlanıyordu. Başbakanlık için başka teklif yoktu. Cumhurbaşkanlığı için General Ali Fuat Cebeso ile Yargıtay Başkanı Halil Özyörük ve benim üzerimde duruluyordu. Bu işlerin tamamen dışında kalmaya dikkat ettim. Şunu önemli belirteyim ki bütün hayatımca hiçbir vazifeye talip olmadım. Bana verilen hiçbir vazifeyi de reddetmedim. Nerede hizmet etmem isteniyorsa orada oldum. Bu itibarla olayların gelişmesini beklemek lazımdı. Başlık: DP'nin grup toplantısı. Demokrat Parti milletvekilleri birer ikişer Ankara'ya gelmeye başladılar. Nihayet Demokrat Parti Meclis Grubu ilk oturumunu yaptı. Ben bu grup toplantısına katılmadım. Çünkü milletvekili olarak seçilmiş bu partili arkadaşlarımızı teker teker tanımaktaydım. Cumhurbaşkanlığı için çeşitli görüşler vardı. Benim aralarında olmam bazı arkadaşların fikirlerini rahatça söylemesine engel olabilirdi. Adayların arasında benim ismimin de geçeceğini biliyordum. Bu takdirde bazı kimseler yüzüme karşı başka adayları savunamayabilirdi. Bunun için Ankara Palas'ta oturdum ve grubun vereceği kararı beklemeye başladım. Parti grubu görüşmeleri sürerken bazı haberciler meclisten çıkıyor, Ankara Palas salonlarında haber bekleyen meraklılara bilgi taşıyordu. Bu sırada yanıma rahmetli General Ali Fuat Cebesoy geldi. İş bununla bitmiyordu. Bin yıllık devlet geleneği kuvvetli hükümet temelleri üzerine oturmuştu. Parti başkanlığının başka elde olması kuvvetli hükümet kurulmasına engel değildi. Zaman zaman hükümetle parti arasında çatışmalar doğabilirdi. Sık sık değişen hükümetlerin halka güven vermesi güçtü. Siyasi kuvvetlerin bir elde toplanmasında fayda vardı. Öyleyse Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı da Adnan Menderes'e devretmek gerekiyordu. İşte Başvekil ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes böyle bir düşüncenin ve kararın içinden ortaya çıktı. Başlık: Başvekil Menderes'in hükümet programı ve Arapça ezan okuma serbestliği. Başvekil Adnan Menderes'in Türkiye'ye nasıl baktığını, Türkiye'de hangi işleri el atmak istediğini ve bunları nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğünü en açık bir şekilde 1. Menderes kabinesinin programında görmek mümkündür. Adnan Menderes'in devlet yönetimi üzerindeki şahsi düşünceleri ve Demokrat Parti programının bu konudaki fikirleri bu programda dile gelir. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu programı incelediğim zaman şunları gördüm. 1. Bu başvekil ve kabinesi hürriyetçi bir anlayışa sahiptir. Anayasanın getirdiği haklar içinde vatandaşa bakmaya kararlıdır. Ferdi hem siyasi haklarında hem iktisadi haklarında devlet gücüyle desteklemek yolundadır. 2. Devleti güçlendirmek için milleti güçlendirmek gerektiğine inanmıştır. Bu sebeple milli geliri artırmanın çarelerini arayıp bulmuştur. Bu maksatla da her şeyden önce üretime dönük bir politika izleyecektir. Onun için tarım aletlerini geliştirmeye, toprağın gübre, tohum ihtiyacını karşılamaya heveslidir. Bu hedefe dönük olarak Ziraat Bankası'nın sermayesini artırmaya karar vermiştir. 3. Milli geliri artıracak üretimin gelişmesi için ulaştırma politikası da yeni baştan düzenleniyor. Milli ekonominin ana temelini tarıma dayatan bu anlayış, bin yıllık geleneğimizin içinden gelen koruyucu devlet felsefesine uygun düştüğünden başka, günün şartlarına da geçerli bir karşılık getiriyordu. Bu, halka dönük bir politikadır. Demokrat Parti'nin 10 yıl boyunca bütün hükümetleri bu politikayı dikkatle yürütmüşlerdir. Tarım ürünleri ve köy ekonomisini birinci planda tutan bir iktidar, ana karakteriyle halkın çıkarına ve yararına işler. Bize lazım olan da budur. Atatürk ilkeleri ve devrimleri yönünden ilk Demokrat Parti hükümetinin ve başvekilinin düşüncesi acaba neydi? Bunun karşılığı da programda verilmiştir. Hükümet programında diğer devlet hizmetleri üzerinde de önemli yenilikler yer almıştı. Ancak ben devlet başkanı olarak iki önemli noktayı isabetle değerlendirmeye çalışıyordum. 1. Hükümet devlet müessesesi olarak vatandaşa nasıl muamele edecektir? Atatürk devrimleriyle eriştiğimiz medeniyet çizgisini nasıl görecektir? 2. Milli geliri artıracak ve geniş halk kitlelerine yararlı olacak ekonomik politikasını nasıl düzenleyecektir? Başvekil Adnan Menderes ve kabinesi bu noktalarda beni devlet başkanı olarak tayin etmiştir. Yeni kabine Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı ve çalışmalara başladı. Ben size burada Demokrat Parti hükümetlerinin bu politika ile milli gelire ne ölçüde katkıda bulunduğunu, tarım alanında elde edilen sonuçların rakamlarını verecek değilim. Bunları merak edenler istatistikleri gözden geçirerek öğrenebilirler. Fakat basın kanunu, ezanın Arapça okunma yasağını kaldıran kanun gibi bu devrenin önemli bir iki konusunu kısaca özetleyeceğim. Şunu hemen belirteyim. Atatürk prensip sahibi ve dikkatli bir insandı. Üzerinde kesin inancı vardı, düşüncelerini ne kadar güç veya tehlikeli olursa olsun tereddütsüz kanunlaştırır ve başarıya ulaşıncaya kadar peşini bırakmazdı. Buna karşılık bazı kesinleşmemiş düşünceleri üzerinde de deneylere girişirdi. Dil ve tarih üzerindeki çalışmalarıyla ezanın Türkçe okunması üzerindeki düşüncesine deney niteliğinde başlamıştır. Atatürk'ün birçok arkadaşı anayasanın Arı Türkçe ile yeniden kaleme alınmasını kendisine teklif etmişler. O bunlara sonuna kadar direnmiştir. Anayasa bütün milletin okuyup anlaması gereken bir kanundur. Bugün ortaya atılan ve kamuoyuna teklif edilen kelimeler günlük konuşmalarımız içine girmedikçe kanunları bu dille yazmaktan yana değilim. Ama Halk Partisi'nin tüzük ve programını Türkçeleştirebilirsiniz. Bu mümkündür demişti. Nitekim Halk Partisi'nin tüzük ve programı Türkçeleştirilmiş ve anayasa diline onun sağlığında dokunulmamıştır. Ezanın Türkçe okunması da böyle bir reform düşüncesinin ilk basamağıdır. Hatırladığıma göre 1934 yılında hükümetin vilayetlere ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği bir emirle ezanın bundan böyle Türkçe okunması istenmiştir. Bazı yerlerde ezanı Arapça okumaya devam edenler çıkmış. Bunlar hakkında savcılar kovuşturma yapmışlar ve mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 526. maddesiyle bu sanıkları mahkum etmiştir. Fakat temyiz devrimleri korumak için ceza kanununa konmuş ve 526. maddenin Arapça ezan okuma konusunda gereken ölçüde açık, seçik olmadığı gerekçesiyle mahkemelerin verdiği kararları bozmuştur. Bunun üzerine 2 yıl sonra 1936 ve 526. maddeye ek yapılmış ve böylece Arapça ezan okumak suç haline gelmiştir. Atatürk daha sonraları İslam dinine getirmek istediği reform ile laik devlet fikrini zihninde bağdaştıramadığı için işi bu noktada bırakmış, daha ileriye götürmemiştir. Ceza kanununa girmesi de o yıllardaki hükümetin tasarrufu sonucudur. 1950 yılında Demokrat Parti Meclis Grubu'nda bu konu ele alındı ve büyük çoğunlukla yasağın kalkması, dileyen müezzine dilediği dilde ezanı okuma serbestliği tanınması kabul edildi. Gerekçesi de şudur: müezzin caminin içinde Allahu Ekber dediği zaman suç değil, fakat caminin bir parçası olan minarede Allahu Ekber dediği zaman suç. Belli ki ileriye götürülmesi uygun bulunmamış bir devrimin ilk basamağından ibarettir. Ne laik devlet anlayışımız ne demokratik devlet anlayışımızla bir İslam reformuna gitmeyi düşünemeyeceğimize göre bu tezatlı durumu düzeltmekte beis görülmemiştir. Nitekim Arapça ezan okumayı yasaklayan kanun maddesini ceza kanunumuza koyan Cumhuriyet Halk Partisi de Büyük Millet Meclisi'nde teklifi desteklemiş ve parti sözcüsü Cemal Reşit Eyüboğlu kürsüye gelerek Arapça ezan meselesinin bir ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhtar olmayacağız. Böylece tasarı partilerin müşterek malı olarak kabul edilmelidir demiştir. Bu kanun bütün partilerin ittifak ile meclisten geçti, fakat 19 yıl sonra hala yazarlarımız ve bazı aydınlarımız Demokrat Parti'nin iktidara geldiği ilk gün Arapça ezan yasağını kaldırmakla gericiliğe taviz verdiğini söylemeye ve Demokrat Parti'yi suçlamaya devam ediyorlar. Bütün bunları ne kimseyi suçlamak ne kimseyi savunmak için söylemiyorum. Kamuoyu gerçekleri bilmelidir. Başlık: DP iktidarının büyük problemi anayasa uygulaması. Demokrat Parti 1950'de iktidara geldiği zaman en büyük problem anayasanın bütün müesseseleriyle kusursuz işlemesini sağlamaktı. Bilindiği gibi 1924 anayasası bir devrim anayasasıdır. Anadolu ihtilalini yapan güç kendisi devlet sınırlarını çizmiş, halka danışmadan halk yararına bir devlet getirmiştir. Bizde 700 yıla yakın bir geçmiş olan Osmanlı saltanatı ve halifeliğini sona erdirmiş, birinci elden halka bağlı bir cumhuriyet rejimi kurmuştur. Toplumdaki değer yargılarını bu kadar temelden değiştiren bir rejimin elbette dostları ve düşmanları olacaktı. Bu dostlar ve düşmanlar tasnif edilmeden rejim sağlam temellere oturmaz, anayasa müesseseleriyle işler hale gelemezdi. Nitekim isyanlar oldu, suikastler oldu, birbiri ardı sıra yapılması gerekli sosyal devrimler süresini geçirdik. Buna rağmen Atatürk çok partili sisteme kayarak Cumhuriyet devrimini tamamlamayı çok istemiş, denemiş, o günün sosyal şartları buna el vermemiştir. Bu itibarla Atatürk Anayasası'nın memleketin gerçek ihtiyaçlarına hangi ölçüde karşılık verdiğini, hangi noktalarda aksadığını araştırmak Demokrat Parti iktidarının büyük görevi olmuştu. Demokrat Parti iktidarı muhalefeti de yanına alarak 1. Büyük Millet Meclisi gibi şahsiyetli bir meclis kuracak. Bu meclise kişiliklerine dokunmadan orduyu, üniversiteyi, kaza gücünü, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'ı, belediyeleri, il genel meclislerini, ticaret ve sanayi odalarını, sendikaları, esnaf ve meslek kuruluşlarını ve öteki sosyal yapıları anayasanın benimsediği haklar ve hürriyetler çerçevesi içinde bağlayacaktı. Büyük problemdi bu. Devrimci Cumhuriyet süresinde devlet ve hükümet otoritesini korumak ve güçlendirmek için yukarıda saydığım devletin yardımcı güçleri iyice baskıya alınmış, bunaltılmıştı. Vatandaşın durumu kurum ve kuruluşlardan da kötüydü. Anayasa haklarının yarısı vatandaşın hayatında, yarısı kağıt üzerinde yaşıyordu.